Merhaba. Bugün elimizdeki kaynakları kullanarak Avrupa'da dijital alanda yaşanan ilginç bir duruma yakından bakıyoruz. Konumuz YouTube'un dezenformasyonla mücadeledeki adımlarının tutarsızlığı. Önümüzde AI Forensics isimli kâr amacı güsmeyen bir kuruluşun oldukça detaylı bir araştırması var. Amacımız bu araştırmanın bulgularını sizin için netleştirmek. Yani YouTube'un bu bilgi panelleri gibi araçları neden her yerde aynı çalışıyor? Avrupa'daki farklı kullanıcılar olarak yanlış bilgiye karşı eşit korunuyor muyuz? İşte bu konuyu biraz deşeceğiz.
Gerçekten de çok kritik bir soru bu. AI Forensics bakın tam 83 dilde test yapmış ve bulgular YouTube'un dezenformasyonla mücadele için sunduğu araçların uygulanmasında ciddi hatta endişe verici farklılıklar olduğunu gösteriyor. Bu durum sadece platformu olan güveni sarsmakla kalmaz, aynı zamanda Avrupa Birliği'nin dijital hizmetler yasası, yani DSA kapsamında ciddi yasal sonuçlar doğurma potansiyeli de taşıyor. Yani iş sadece teknik bir aksaklık değil, temel bir adalet meselesi gibi duruyor.
O zaman ilk bulguya bakalım hemen. Bilgi panelleri. Hani şu COVID-19 aşıları, iklim değişikliği gibi hassas konularda videonun yanında belirip sizi Wikipedia gibi daha güvenilir kaynaklara yönlendiren kutucuklar var ya, araştırma burada nasıl bir tablo çizmiş, ne bulmuşlar?
İşte işin ilginçleştiği yer tam da burası. Bu paneller İngilizce içeriklerde neredeyse eksiksiz çalışıyor, tamam. Almanca'da da büyük ölçüde mevcut olduğunu görüyoruz ama... Ama iş mesela İzlandaca, Litvanca gibi daha az konuşulan dillere gelince bu paneller neredeyse hiç yok, sıfıra yatın.
Hiç mi yok yani?
Neredeyse hiç. AI Forensics raporunda buna açıkça dilsel ayrımcılık diyor bulgular. Bulgular Batı Avrupa dillerine orantısız bir öncelik tanındığını gösteriyor. Öte yandan Baskça, Katalanca, Galiçyaca gibi bölgesel diller ve daha küçük resmi diller büyük ölçüde ihmal edilmiş. Bu da şu anlama geliyor, konuştuğunuz dile göre dezenformasyona karşı daha savunmasız kalıyorsunuz.
Bu dilsel ayrımcılık iddiası gerçekten düşündürücü. Peki, rapordaki tek tutarsızlık bu mu? Yani başka araçlarda da benzer sorunlar tespit edilmiş mi?
Haber kaynağının kısmen veya tamamen devlet tarafından finanse edilip edilmediğini gösteren etiketler var ya.
Evet, evet, o etiketler.
İşte onlarda da karşımıza çıkıyor. Örneğin AB fonlarından da yararlanan Euronews kanalını düşünelim. Bazı ülkelerde devlet destekli olarak etiketlenirken Danimarka, Yunanistan, Norveç veya Portekiz gibi ülkelerdeki yayınlarında bu etiketin kullanılmadığı görülmüş. Araştırmayı yürütenlerden Salvatore Romano da bunu vurguluyor zaten. Bu tür tutarsızlıklar kullanıcıların hangi bilgiye güveneceği konusunda kafa karışıklığı yaratıyor ve bazı dil gruplarının güvenlik önlemlerinden eşit yararlanamadığı hissini pekiştiriyor.
Anladım. Peki tüm bu bulgular karşısında YouTube ne diyor? Yani nasıl bir tavır sergilediler? Genişletmeye çalışıyoruz gibi genel bir yanıt mı verdiler yoksa daha somut bir şey var mı?
Şöyle, YouTube web sitesinde bu panellerin ve etiketlerin her yerde olamayabileceğini, kapsamı genişletmek için çalıştıklarını belirtiyor. Bu bilinen bir şey. Ancak AI Forensics ile yaptıkları görüşmelerde durum biraz daha farklı anlatılıyor kaynaklara göre. YouTube yetkilileri bu tür tutarsızlıkların aslında olmaması gerektiğini kabul etmişler. Bu ilginç. Fakat daha da ilginç olanı bu bilgi panellerinin veya etiketlerin farklı dillerde ve bölgelerde nasıl dağıtıldığını sistematik olarak kontrol edecek bir mekanizmalarının olmadığını da ifade ettikleri iddia ediliyor. Yani evet bir sorun var diyorlar ama nasıl çözeceklerine dair net bir plan sunmuyorlar gibi görünüyor.
Yani hem sorunu kabul ediyorlar hem de nasıl kontrol edeceğimizi bilmiyoruz diyorlar, öyle mi? Bu biraz garip değil mi?
Evet, biraz öyle duruyor.
Peki bu durumun potansiyel sonuçları ne olabilir? Eğer YouTube bu tutarsızlıkları gidermezse, yani somut adım atmazsa iş nereye varabilir?
İşte orası önemli. Eğer YouTube bu durumu düzeltme yönünde dediğiniz gibi somut adımlar atmazsa, AI Forensics konuyu doğrudan Avrupa Komisyonu'na taşımayı planlıyor. Talepleri de dijital hizmetler yasasının yani DSA'nın ihlal edilip edilmediğine dair resmi bir soruşturma başlatılması yönünde olacak. Salvatore Romano'nun ifadesiyle bu durum Avrupa içinde dezenformasyona karşı korumanın standart olmadığı, bazı dil gruplarının adeta ikinci sınıf pazar muamelesi gördüğü bir ortam yaratıyor. Ki bu da DSA'nın temel felsefesine tamamen aykırı. Hani o herkes için eşit ve yüksek düzeyde koruma sağlama amacı var ya, işte ona ters düşüyor.
Anlıyorum. O zaman özetlersek, elimizdeki AI Forensics raporu çok net bir şekilde şunu gösteriyor. YouTube'un Avrupa'daki dezenformasyonla mücadele araçlarının uygulanmasında dil ve bölge bazında ciddi farklılıklar var. Ve bu durum milyonlarca kullanıcının dijital güvenlik algısını ve tabii haklarını doğrudan etkiliyor. Peki tüm bunların sizin için, yani dinleyicilerimiz için pratik anlamı ne olabilir?
Bu araştırma aslında kullandığımız platformların bize karşı sorumluluklarını bir kez daha düşünmemizi sağlıyor. Ve dijital hizmetler yasası gibi düzenlemelerin farklı dilleri konuşan kullanıcılar için gerçekten adil bir dijital ortam yaratıp yaratamadığını sorgulatıyor. Yani şu soru ortaya çıkıyor. Güvendiğiniz bir platformun size sunduğu temel güvenlik önlemleri sadece konuştuğunuz dile göre değişebilir mi? Bu üzerinde durulması gereken temel bir soru bence.
Kesinlikle. O halde size üzerinde kafa yormanız için bir soru bırakalım. Eğer devasal teknoloji platformlarının içerik yönetimi ve güvenlik politikaları dilden dile bu kadar farklılık gösterebiliyorsa, özellikle daha az yaygın bir dil konuşuyorsanız, bu platformların sunduğu güvencelere ne ölçüde sırtınızı yaslayabilirsiniz ve belki daha da önemlisi, bu bilgi bombardımanı içinde gerçeği yanlıştan ayırmak için bireysel olarak size düşen eleştirel düşünme sorumluluğu nedir? Bu sorularla sizi baş başa bırakalım.